Ayrım 5. Saraysız Başkan. Andres Danza, Ernesto Kulbowitz. Sayfa 71. Kural tanımaz. Zaten tuhaf bir sabah olmuştu. Daha saat 8'i birkaç dakika geçiyorken başladı her şey. Montevideo'ya 210 kilometre kadar uzaklıktaki Kolonya eyaletinde bulunan Anchorena başkanlık konutunun girişine vardığımızda çayırları daha koyu bir yeşille çeviren güneş gökyüzünde henüz belirmişti. Kimliklerimizi gösterdik, ilk kontrol noktasına geçtik. Aracımızı ikinci kontrol noktasının karşısına park ettiğimiz sırada iki defa çalan bir korna sesi işittik. Beyaz bir Mitsubishi 4x4 araç yolu açmamızı istiyor gibiydi. Şoför hızlı bir hareketle aracı yanımıza çekti. Camı açtıktan sonra beni takip edin sizi götüreyim diye direksiyon başlığından seslenen kişi Muhika'dan başkası değildi. Yanındaki koltukta Lucia vardı. Kontroller sona erdi. Arabayı çalıştırıp başkanı takibe koyulduk. 1-2 kilometre sonra Arjantinli bir milyoner olan Aaron de Anchorena tarafından 20. yüzyıl başlarında yaptırılan ve devlet başkanlarının kullanımına ayrılarak Uruguay devletine bağışlanan kolonyal tarzdaki bir konak olan ana binaya vardık. Muhika eşiyle beraber aracından indiğinde biz de yolculuklarının üçüncü bir katılımcısı olduğumuzun farkına varmıştık. Köpekleri Manuela. Başkan ve First Lady'nin üzerinde pantolon, spor ayakkabı ve rengi biraz solmuş kazaklar vardı. Muhika şapka ve güneş gözlüğü taktığından tanınması kolay değildi. Ray-Ban marka gözlükleri devlete ait bir petrol şirketi olan Anjap'ın başkanı oğul Raul Sendik unutmuş ve daha sonra Muhika da bu gözlüklere el koymuştu. Hal hatır sorma faslını birkaç kelimeyle geçiştirdikten sonra bir tur atalım diye bir teklifle bulundu Muhika. Bunun üzerine cipe bindik. Biz üç kişiydik. Birimizin eşi de ziyarete dahil olmuştu. Onlarsa iki kişiydi ve bir de Manuela. Şoförümüz ve aynı zamanda rehberimiz olan başkanla beraber geziye çıkıyorduk hepimiz. Meşe ormanlarının içinden geçtik, bir geyik sürüsüyle karşılaştık ve hatta Rio de Plata üzerinde Buenos Aires manzaralı bir plaja kadar gittik. Kuşkusuz unutulmaz bir sabahtı. Ama daha bitmemişti. Ana binaya geldiğimizde tesisleri gezdirmeyi teklif ettiler. Kullanılan tek yerin mutfak olduğunu gördük. Kısa turumuzda göreceğimiz dört oda vardı. Oturma odası, jibaro kafası, dahil avcılık ödülleriyle dolu bir oda, dünyanın dört bir tarafına yapılmış seyahatlerde alınan hediyelik eşyaların bulunduğu diğer bir oda ve bir odun sobasıyla 20 kişilik devasa bir masanın yer aldığı salon. Kısa turumuzda göreceğimiz dört oda vardı. Oturma odası, jibaro kafası dahil avcılık ödülleriyle dolu bir oda, dünyanın dört bir tarafına yapılmış seyahatlerde alınan hediyelik eşyaların bulunduğu diğer bir oda ve bir odun sobasıyla 20 kişilik devasa bir masanın yer aldığı salon. Salondakilerin hepsi lüks ve antika niteliğinde eşyalardı. Bir müzeyi andırıyor adeta diye yorumladı Muhika. Devasa masanın bir yerlerini işaret ederek devam etti. Ben zindanlarda çürürken belki de şu köşede darbeci askerler oturup viskilerini yudumluyorlardı. Şu diğer sandalyede de 3 sene önce Bush oturmuştu. Biz burada yatmıyoruz dedi Lucia ve ana binanın yanında kalan zamanında kahyaların da kaldığı binaya doğru dönerek ekledi. Bizim kaldığımız yer şurası. Buraya içerisinde aynı zamanda ziyaretçilerin de ağırlandığı için otelcilik de derler. Manuela'nın yol göstermesiyle beşimiz de oraya doğru yöneldik. Manuela'nın eski, yırtık bir örtünün serili olduğu kulübesi giriş kapısının yanındaydı. Sofra, odun sobasının yanmakta olduğu mutfağa kurulmuştu. İki şişe şarap eşliğinde mercimek yahnisi yedik. Sonrasında girdiğimiz tuvaletin kapısını kapatıp klozetin önüne geldiğimizde karşılaştığımız manzara ise büyük bir sürprizdi. Başkanın ve eşinin iç çamaşırları pencerelerden birinde asılı duruyordu. Başkan Muhika'nın protokol anlayışı işte böyleydi. Anchorena'daki bu sahneye benzer şeyler sık sık tekrarlanıyor ve dünyanın dört bir tarafında bugün bile konuşulan efsanelere dönüşüyordu. Protokol, iktidarın güç ayinleri ya da her neyse tüm bu saçmalıkların canı cehenneme diyerek özetlemişti fikrini yaptığımız söyleşilerden birinde. Uruguay'da ve yurt dışında hep bu düşünce yapısıyla hareket etti. Kural tanımazcasına. Alışılagelmiş tüm prosedürleri atlayıp bu konuda görevli başkanlık personelini her seferinde çıldırtarak. Başkanlık binasındaki protokolden sorumlu memurlar başkanın ofisinin bulunduğu katın bir altında yer alan 10. kattaki bir bölümde çalışırlar. Sayıları 20'yi bulan bu personelin neredeyse tümü Muhika'nın başkan olduğu günden beri ne yapacaklarını bilmeden elleri kolu bağlı oturuyorlardı. Onlara yapacak çok az iş kaldığı gibi yapılan minimum iş de planlara uygun gitmiyordu. Muhika ile çalışmak zor zanaat. Protokole dair hiçbir programın gereğini yerine getirmek istemediği gibi en temel noktaları hatırlattığımızda bile sinirleniyor. Daha fazla katlanılması zor biri. Buradaki çoğu kişi onun görevinin sona ereceği günü iple çekiyor diye itiraflarda bulunan 20 yıldan fazla başkanlık sekreteryasında çalışan bir memurdu. Diğer birçok memur da onunla hemfikirdi. 5 yıllık görev süresi boyunca Muhika'nın etkinliklerini koordine etmekle sorumlu kişilere zaman fazla geliyordu ve bu da ortak çalışmayı zorlaştırıyordu. Bir sonraki ABD ziyaretine protokol ekibinden gelecek olanlar var. Buna katlanmak zorundayım ama bana kalsa gönül rahatlığıyla onları burada bırakabilirim. Protokolü çok seven bir yapım olmadığı aşikar, değil mi? Ofisimin bir alt katında duruyorlar. Tüm gün tek bir şey yapmadan. Onları hiç kale almıyorum. Ama bu protokollere katlanma zorunluluğumu ortadan kaldırmıyor. Monarşileri başka bir gözle görmeye başladım. İspanya prensi her yerde karşıma çıkıyor. Her yemeğe koyulan maydanoz gibi adam. Buna katlanmak da kolay iş değil doğrusu. Protokollerin beni en fazla rahatsız eden tarafıysa devletlerin boşa harcadığı bir yığın para. Bolivya'da bile bunu fark ettim. Aslında tüm bu detaylara sadece insanı yoruyorlar. Dertli olanlar sadece protokol görevlileri değildi. Devlet başkanları bir saatin çarkları gibi işleyen bir yapıyla çevrildiler. Kişiler gelir ve gider ama kurumsal saygınlığı sağlamak için kurulmuş bu şarklar hep yerinde kalır. Görevi sona eren bunu adeta bir gömlekmiş gibi üstünden çıkarır ve göreve yeni gelen onu üstüne geçirir. Bütün bunlar görevin kutsallığı, güvenliğin elzem oluşu ve kuruma olan saygı ve özenle açıklanır. Muhika bu çarkları sökmeye, 5 yıl boyunca dağınık, yere atılmış şekilde bırakmaya karar verdi. Hiçbir şey eskiden olduğu gibi işlemiyordu artık. Ne Anchorena konutunda, ne başkanlık binasında, ne güvenlik, ne ulaşım ve ne de iletişim veya başka bir hususta. Ne gittiği yerlerdeki kapıların ne de araçların kapılarının kendisini için görevlilerce açılmasına izin veriyordu. Şoförleri fırça yemekten korktuklarından resmiyetten kaçınıyorlardı. Başkan olarak resmi plakalı bir araçla şehirde dolaşmıyordu ve her zaman önde şoförün yanında otururdu. Tabii tüm bunlar kendi Volkswagen Fusca aracıyla gitmediği zamanlarda gerçekleşebiliyordu. Bazen güvenliğe haber vermeden yaptığı kaçamak gezilerde oluyordu. 2012 yılı kışında bir sabah evine yakın bir yolda buluşacaktık. Sizi yolun yukarısında bekliyorum demişti. Kararlaştırılan zamandan 5 dakika önce oraya varmıştı. Uzaktan Fusca'nın yolun kenarına park edilmiş olduğunu gördük. Terk edilmiş bir araca benziyordu. Arabayla yanında durduğumuzda Muhika gözüktü ve camı açıp kafasını çıkardı. Bir arkadaşım buradan 4 blok ötedeki evine gidiyoruz dedi ve biz de onu takip ettik. Büyükçe bir evin önünde durduk. Ev sahiplerinin izniyle içeri girdikten sonra yaklaşık 1 saat kadar hükümet meseleleri hakkında konuştuk. Bir bakandan istifa etmesini istemişti ve bize bunun sebeplerini anlatacaktı. Cep telefonu tam 4 kere çaldı. 4. seferde cevap verdi ve bağırarak "Tamam geleceğim, beni biraz rahat bırakın." dedi. Arayan korumasıydı ve sadece nerede bulunduğunu öğrenmek istiyordu. "Atlattım, çıldırttım adamları." derken bir yandan da gülüyordu. Ama her halükarda bu görevi yapanlar için de endişeleniyordu bir yandan. "Resmi arabayla çıktığım zaman arabanın kapısını açmalarına izin vermiyorum ve arkada hiç oturmuyorum. Bizi öldürmeye gelirlerse şoför tek başına vurulsun istemiyorum. Sen de bu riski onunla birlikte üstlenmelisin. Başkanlığa ait bir arabayı kullanıyorum ama çöpten buldukları kayıtsız bir plakası var. Askerler zaten plakayı biliyor. Ben arabayla tanınmadan gitmek istiyorum. Ortalığı velveleye vermek istemiyorum. Başkanların etrafındaki tüm bu zırvalıkların canı cehenneme. Bana göre değil bunlar." Montevideo'nun daha çok konutların yer aldığı Prado semtinde devlet başkanları için tahsis edilmiş, 2 bloktan oluşan lüks ve büyük bir malikane vardır. Tabare Vazquez'e kadar önceki 4 başkan da orayı kullanmıştı. Vazquez ise kendi evinde yaşamayı tercih etti ve Suarez ile Reyes caddelerinin kesişimindeki başkanlık konağı ise ofis olarak kullandı. Muhika da aynı şeyi yaptı. Yani neredeyse aynı şeyi. Muhika Montevideo dışındaki çiftlik evini ikinci ofisi olarak kullanmayı tercih etti. Suarez caddesindeki başkanlık konutuna çok seyrek olarak gitti ve orada hiç gecelemedi. Önemli yabancı şahsiyetler, devlet adamları, kabinesindeki bakanlar, milletvekilleri, yerli ve yabancı gazeteciler Muhika'nın Rincon del Cerro'daki küçük çiftlik evine en azından bir kere bile olsa mutlaka uğramışlardır. Biz de belki onlarca sefer. Bunlardan bazılarında günün büyük bir bölümünü geçirdiği mutfaktaki masanın etrafında, bazense küçük oturma odasında, ateşin yanında sohbet ederdik. Ama görüşmelerimizin büyük bir çoğunluğunu toplantılar ve misafir ağırlamalarında kullanılmak üzere dışarıdaki ağaçların arasına yerleştirilen, üzerine isminin ateşle dağlanarak yazıldığı Paraguaylı bir arkadaşının hediyesi olan masada yapıyorduk. Kasım ayında sıcak bir pazar gecesi bizi kapısının karşısındaki su sarnıcının üstüne oturmuş bekliyordu. İlkbaharı andıran hafif serinliğin tadına varmak için çıkmıştı dışarı. Neredeyse her zaman evinde de olduğu gibi yine gayet rahat bir kıyafet giymişti ve takma dişleri ağzında değildi. Buluşmada her birimize birer kadeh viski ikram etti. Bir saati geçkin bir süre sarnıcın üstünde oturarak sohbet ettik. Salyangozlar aramızda zorlukla geliyordu. Sohbetimizin ortalarında bir ara kadehini kenara bıraktı. Tekrardan yudumlamak için eline aldığında amber renkli sıvının içindeki buzların arasında bir salyangozun yüzdüğünü fark etti. Kabuğundan tutarak epeyce uzağa fırlattı ve hiçbir şey olmamış gibi viskisini içmeye devam etti. Bir espri bile yapmadı. Biz de yapmadık çünkü ev sahibi oydu. Kendisine hizmet etmekle görevli personeli evine hiç sokmadı. Onlar oraya ne temizlik ne de yemek yapmak için girebildiler. Anchorena'daki davetlilerin olduğu zamanlar dışında yemek pişirmelerine izin vermezdi. Eşinin yurt dışı ve yurt içi gezileri çıktığı zamanlarda Rincon del Cerro'daki evinde bu durum fark edilebiliyordu. Temizliği kendisi yapıyordu ama sadece en temel temizliği. Yemekleri pişiren Lucia'ydı. Mujica da köpeğin mamasını hazırlamak gibi bazı işleri üstleniyordu. İyi yemek pişirmeyi bilmek, elde olanlarla pişirmeyi bilmektir. Anchorena'da ihtiyar ve ben yemek yapıyor, bulaşık yıkıyoruz. Her şeyi yapıyoruz. Zihniyet meselesi bu. Benim için yemek pişirip temizlik yapan hizmetkarlar istemiyorum. Ben göreve geldiğimde başkanlık hizmetinde çalışanlardan bazıları bunu anlamakta çok zorlandılar. Eskiden başkanın ailesi de dahil herkes için yemek yaparlarmış. Şimdi ise sadece davetliler geldiği zaman yemek pişiriyorlar. Mutfakta elimden bir şeyler geliyor. Mesela domates sosları yapıyorum. Özellikle Manuela için pişiriyorum. Yağda kavrulmuş soğanlı kıymayı seviyor. Bunu hazırlamadığımda bana adeta ne veriyorsun bana budala der gibi bakıyor. Avcunun içindeyim. İstediği şeyi yaptırıyor bana. Bazen sabah erkenden kalktığımda ilk yaptığım şey onun mamasını hazırlamak oluyor. Başkan olarak kişisel güvenliğini sağlamak için kendisine önerilen rutinlere de uymadı. Bunların hiçbirini uygulamadı. Dışarıda dolaşırken çevresinde çok az insan oluyordu. Montevideo'nun çeşitli kafeteryalarında bazı zamanlar hükümet üyeleriyle birlikte, çoğu zaman da şoförü Daniel Carabajal dışında kimse ona eşlik etmeden öğle yemeğini yiyordu. Daima bir fotoğraf çektirme, bir kucaklaşma, tokalaşma ya da bir tekme mesafesindeydi. O kadar çok üstünde durmak gereksiz çünkü isteyen eninde sonunda sana yapacağını yapar diyordu. Tupalardan, tupamarolar, öğrendiğim bir şey de ne kadar çok korunsan da hiçbir zaman tam güvende olmadığındır. Silah taşıyor musun? Artık başkan olduğunda ona bu soruyu sormuştuk. Evet, evde birden fazla var ve bazen gerekli olabiliyor. Özellikle tek başıma çıktığım zaman üzerimde taşıyorum. Bize itirafta bulunuyordu. Beni temizlemeye gelebilirler ama kesin birini yanımda götürdüm. Yurt dışına çıkarken yanında güvenlikten sorumlu olan ve revolveri muhafaza eden en az bir kişi olurdu. Diğer ülkelere yaptığı resmi ziyaretlerde ona eşlik eden delegasyonda genellikle az sayıda kişilerden oluşur, askeri yaveri de aynı zamanda başkan korumalığını yapar ve silahını taşırdı. Neredeyse herkesin birden çok görevi vardı. Mesela kişisel doktoru Raquel Panone aynı zamanda sekreteri ve fotoğrafçısı olarak da görev yapıyordu. Gazetecilerden yabancı bir diplomatlara, hatta yoldan geçen şaşkınlık içindeki insanlara kadar isteyenlerle yüzlerce fotoğraf çektiriyordu. Uzun mesafeler dışındaki seyahatlerini Uruguay Hava Kuvvetleri'ne ait, içine 30 kişinin bile sığamadığı 40 yaşını geçkin iki uçakla gerçekleştiriyordu. Bu pervaneli uçaklar, uluslararası zirvelerde, havaalanlarında yerini aldığında diğerleriyle çok tezat bir görüntü oluşturuyordu. Elimizde olan bu ve idare edeceğiz diyordu. Mujica bu uçakların tuvaletine ayakta durarak sığamıyordu. Orada işini ayakta görmek büyük bir uzmanlık gerektiriyordu. Uçaklar sanki oyuncakmış gibi sallanıyordu. Yemek için, her şey için çok küçük alanlar bırakılmıştı. Muhika seyahat boyunca ayakkabılarını çıkartıp koridorda yürüyor ya da ayaklarını ön koltuğa dayıyordu. Chavez'in cenaze merasimine onu Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez kendi uçağıyla götürdü. Muhika şaşırıp kalmıştı. İçinde bir kuaförü bile var diye bize anlatmıştı daha sonra. Çift kişilik yatak, büyükçe bir elbise dolabı, banyosu, oturma odası, kısacası akla gelen her şey düşünülmüştü. İşte bu, gerçekten önemli bir ülkeymiş diye gırgır geçmişti. Uzak mesafeli seyahatlerini tarifeli uçaklarla gerçekleştiriyordu. Bekleme sürelerinden ve aktarmalı uçuşlardan kaçınmayı denese de bunu her zaman başaramıyordu. Business class, koltuklarda yolculuk yapıyor ama yolculuğun ortasında canı sıkılıyor ve turist sınıfı yolcuların bölümüne geçiyor, yürüyordu. Yolcular ona şaşkınlıkla bakıyor, fotoğrafını çekenler, ona sarılanlar ve onunla sohbet edenler oluyordu. Ülke dışında da protokole ve resmiyete uymayan tavırlarını değiştirmiyor, bilakis ezber bozan nevi şahsına münhasır alışkanlıklarının her birine daha da ısrarla devam ettiriyor ve bu durum onu ağırlayan ev sahiplerinin de dikkatini çekiyordu. Önde gelen uluslararası basın organlarında bu şekilde yer alıyor ve tavrı her zaman ses getiriyordu. Farklı olanın bir albenisini de olduğunun her zaman farkındaydı. Uruguay'da artık iyice tanınmıştı. Dolayısıyla kimseleri şaşırtmıyor, dünya da onu yeni tanımaya başlıyordu. İsveç ziyaretinde kral için yanında götürdüğü hediyeyi sarayın ana salonundaki masanın üstünde unutunca sinematografik bir operasyona neden oldu. Muhika İsveç kralıyla kısa bir görüşme yaptıktan sonra hediyeyi takdim etmeden oradan ayrılmıştı. Tipik bir Muhika gayri resmiliği ve bu ülkenin bomba imha uzmanlarını hareketlendirmeye yetmişti. Onlarca polis ve uzman gönderildi ve sarayın etrafını çevrelediler. Şüpheli paket açarak etkisiz hale getirmekle görevli robotlarla içeri girdiler. Şüpheli paketin içinden çıkanın Uruguay ismi işlemeli bir ametist taş olduğunu anladıklarında gerilim gülüşmelerle sonlandı. Başka bir kraliyet sarayında Belçika'da en asi yönünü gösterdi. Ziyarete gittiğinde kapının önünde protokol görevlileri onları beklemekteydi. Bakanlar Muhika'dan birkaç adım daha önce kapıya varmışlardı. Protokol görevlilerinden biri, "Başkanımızın kravat takmadığını biliyoruz ama bu buraya girmek için bir zorunluluktur. Bu yüzden onu kendisine hediye etmiş olduğumuz kravatı takmış olarak beklemek cüretinde bulunacağız," dedi. Muhika bu konuşmayı birkaç metre uzaktan dinlemekteydi ve "Söyleyin, ben kesinlikle girmiyorum. Hadi çocuklar, gidiyoruz," diye bağırdı ve sonra giriş kapısının tam tersi istikamete yöneldi. Toplantıyı iptal etmemesi için ona çok dil dökmek zorunda kaldılar. Belçikalı memurların bu hareketine karşı "Peki o halde ama ben hayatta kravat takmam, bunu bilsinler," diye söylendi. Bu seyahatlerin özel kısımları da çok farklıydı. 2013 Mayıs ayındaki Çin gezisi arasında bunun bir örneği yaşandı. Kendisi için devlet başkanlarının ağırlandığı çok lüks bir rezidans ayrılmıştı. Yatak odası 30 metrekareden fazlaydı ve aynı zamanda içinde bir de büyük jacuzzi vardı. Koruması olarak bu yolculukta ona El Turco, Türk, Hernandez eşlik ediyordu. El Turco, Pekin'de bulunan rezidansa vardıklarında giysilerini düzenledi, takım elbiselerini astı ve daha sonra banyo yaptı. Tam kendi odasına gideceği zaman bir sürprizle karşılaştı. "Dur bakalım, nereye böyle? Yatmaya? Odam yan tarafta. Bak sen şuna, benim yatağıma 80 kadar kişi sığar. O yüzden burada benimle uyuyacaksın. Oldukça güzel bir yatak olmalı bu. İkimizin ağırlığına dayanacağına da eminim." Başkanla aynı yatak odasını paylaşan sadece El Turco değildi. Yurt dışı gezilerinde benzer görevlerle ona eşlik eden Flaco Haller ve Daniel Carabajal de bunların arasındaydı. Yanında uyuyorlar, horlamalarını ve gece boyunca yinelenen tuvalete kalkışlarını duyuyorlardı. Ama onun bu davranışlarını kontrol etmenin bir yolu yoktu. 2013 yılında Madrid'de yaptığı bir ziyaret sırasında kendisini misafir eden Uruguay Büyükelçisi'nin evinde sabah 03.30'da kalkıp jimnastik yapmaya başladı. Çin'den gelmişti ve uyku saati tamamen değişmişti. Konutun en alt kısmında saunaya ayrılmış bir alan ve kondisyon bisikletiyle egzersiz aletleri bulunmaktaydı. El Turco olayın farkına vardığında uykulu bir halde Muhika'nın peşinden gitmişti. Uruguay'ın İspanya elçisi Francisco Bustillo da uyanıktı ve ertesi günün programını kontrol etmekle meşguldü. "Beni rahat bırakın, asker gibisiniz, bazı şeyleri emretmem gerekiyor galiba," diye seslendi kondisyon bisikletinin üstünden. Yarım saat içinde rahatlamış olarak uyumak için tekrar yukarı çıktı. Yurt dışında kılık kıyafete de çok önem vermezdi. Ceketinin pantolon ve gömleğiyle uyumuna da nadiren dikkat ediyordu. Boş zamanlarında spor kıyafetler giyiniyor ve basın mensuplarının karşısına da bu şekilde çıkıyordu. Ondan gömlek ya da ceketini değiştirmesini isteyen danışmanlarını pek çok kez cehennemin dibine kadar gitmeleri dileğiyle göndermişti. Muhalefet partisinden arkadaşı Guapo Larranaga en azından resmi ziyaretlerde hükümetin ilk 3 senesi boyunca giydiği o korkunç kareli ceketi giymemesini istedi. Muhika ise "bunu giydiğime sevinmelisin" diye karşılık veriyordu. Her yere bu tarzda giyinmiş olarak gidiyordu. Onun mührüydü bu. Daha öncekilerden ve diğer ülkelerdeki mevkidaşlarından ne kadar farklı olursa o kadar iyiydi. Bunu bir kült haline getirmeyi bildi. Bazen toplumla siyasetçiler arasında bir apartheid yaşanıyor. Yaşam şekli çok basit görülebilir ama öyle değil. Siyasetçilere olan itibarsızlık bundan da kaynaklanıyor. İnsanlar başkan seçilenlerin hepsinin aynı olduğunu düşünmeye başlıyor ve bu da sonunda siyaseti son derece itibarsız bir duruma düşürüyor. Bu çok ciddi bir sorun ve ben bununla mücadele etmeye çalışıyorum. Bakın, benim bir yaşam tarzım var ama kimseyi benim gibi olmadığı için suçlamıyorum. Para içinde yüzen arkadaşlarım da var ve kendilerini severim. Başkalarına kendi yaşam tarzımı empoze etmek gibi bir arzum yok. Ama siyaset seni halkın çoğunluğundan uzaklaştırıyor. Bana oy vermiş ya da vermemiş olabilirler ama insanların büyük bir bölümü sokakta bana saygı duyuyor ve sevgi besliyorlar. Çünkü onlara tepeden bakmıyorum. Her zaman söylediğim bir söz var. Düşündüğün gibi yaşamalısın. Aksi takdirde yaşadığın gibi düşünürsün. Bu her zaman uygulanabilir. Haklı çıkmak için insanların yaptıkları konuşma sayısı gerçekten de hayret verici. İki kuruşluk iktidarları ve kurnazlıklarıyla her şeye bir bahane buluyorlar ve sonunda yandaş dal kavuklarıyla fil dişi kulelerde yaşıyorlar. Bu çok vahim bir durum. Her yerde bunu gördük. Belki de bu yüzden Uruguay'ın daha önceki başkanlarıyla arasına mesafe koydu ve bunu korudu. O kendini başka bir kuyunun kurbağası olarak görüyor ve nadiren eski devlet başkanlarıyla aynı ortamlarda bulunuyordu. Ben kulüpten değilim diyor ve bunu biraz da sınıf meselesi olarak düşünüyordu. Ona göre mason olmaması, üniversite profesörü olmaması ve hatta eski bir mahkum olması başkan olmasına engel değilken onların camiasına girmesine engeldi. Ben doğuştan bir kural tanımazım. Daha önceki devlet başkanlarıyla bir araya geldiğim zamanlarda hangi açıdan bakılırsa bakılsın kendimi onlarla uyum içinde görmüyorum. Bana bir değişik bakıyorlar. Onların dünyasına ait olmadığımı biliyorlar. Hiçbir zamanda olmam zaten. Ben değişmez bir istisnayım. Evet, bir istisnaydı ama onu istisna kılan özellikler planlıydı ve haklı bir sebebe dayanıyordu. İktidarın kutsallaştırılmasına son vermek. Muhika her zaman devlet başkanını bir vatandaşla aynı yerde konumlandırmayı hedefledi. Bu amaçla devlet başkanının yaşamıyla ülke ve şehirdeki günlük yaşam arasındaki mesafeyi ortadan kaldırdı. Bu şekilde de dünya çapında tanınır oldu. Sadeliği ve cumhuriyet değerlerini ön planda tutarak. Cumhuriyet tarihi özgürlük için verilen mücadelelerin tarihidir. Sonrasında insanlık tarihi açısından yakın bir zaman önce boyun eğme dönemi başlamıştır. Cumhuriyet bir fırsat eşitliği ve özgürlük mücadelesi olmakla beraber kapitalist bir çerçeve içinden çıktığından lokomotifi egoizmidir. Kralları ve sahipleri sabahın dışına itme amacını güder. Ama cumhuriyet görünümü altında bize cumhuriyetin doğasına aykırı, cumhuriyetçi olandan uzak, hiyerarşik bir toplumun unsurlarını dayattılar. Cumhuriyetçilerin tanımı hiç kimsenin bir diğerinden daha üstün olmadığı şeklindedir. Ama şimdiye kadar gelen başkanlar, feodalitenin monarşiyle beraber gelen bu kadük karakterini kabul edecek şekilde ehlileştirildiler. Bundan dolayı da etraflarındaki tüm bu kutsamaları, şatafatı kabul ettiler. Çember, kırmızı halı, hürmet, tüm bunlar cumhuriyet olamaz. Cumhuriyet eşitliktir ve söz sahibi de ruhumuz ve bedenimizle her şeyimizi borçlu olduğumuz halktır. Yöneticiler kendilerine oy veren insanların çok büyük bir kısmı gibi sade, alçak gönüllü bir hayat yaşamalıdır. Devlet başkanı herkes gibi bir vatandaştır. Evimi biraz düzene soksun, klozeti yerine koysun diye bir ustaya ihtiyacım var. Benim o muslukçu ya da tesisatçıdan bir farkım yok. Bu şekilde belki bir yere gelemeyebilirim ama kimse de beni hizaya sokamaz. Bu oportunist bir yaklaşım değil. Üzerinde oldukça düşünülmüş meseleler bunlar. Bu konu üzerinde çok durdum ve sanırım benim miras bırakacağım temel şeylerden birisi olacak. Başkan, bir başkası gibi bir gün bir yerde kalp krizinden gidecek bir ihtiyardır. İnsanların bunun farkında olması gerekir. Muhika ile yaptığımız sohbetlerde sık sık bu konudan söz edilirdi. Muhika'nın kendine has yönetim tarzıyla ilgili her hafta bir haber yapılıyor ve o konu monarşi ile cumhuriyetin ne denli farklı olduklarını anlatarak tarzıyla ilgili çok sayıda haber yapılmasını doğru bir zemine oturtmaya gayret ediyordu. Uruguay'ın eski devlet başkanları Muhika'nın ezber bozan çıkışlarını sessizce takip ediyorlardı. Bazıları gizliden onun bu çıkışlarını küçümsüyordu. İçi boş şeyler bunlar. Bu söylemle bir yere varamaz demişti içlerinden birisi bize. Ama aynı zamanda Muhika'nın farklı olduğunu kabul ediyordu. Muhalefet partilerinden olan Partido Colorado'dan Julio Maria Sanguinetti, Jorge Battle, Milli Parti'den Luis Alberto Lacalle ve hatta kendi partisinden arkadaşı Tabare Vazquez dahil herkes onun farklı bir kişilik olduğunda hemfikirdi. Muhika hükümeti döneminde Lacalle, Sanguinetti ve Vazquez'le olan görüşmelerini daima sürdürdü. Hepsinin önerilerini dinliyor ama neredeyse hiçbirine uymuyordu. Bilinen sebeplerden dolayı ona en yakın olanı Vazquez'di. Ama aynı zamanda en çok fikir ayrılığına düştüğü kişi de oydu. Kral gibi hareket ediyor, diyordu Vazquez'in talepleri karşısında. Tabii ki bu tamamen ayrı bir başlık konusudur. Başkansınız ve kendinizi bir üst kategoride görüyorsunuz. Kont, markiz, kral gibi. O kadar ileri gitmemek gerek. Bana göre korkunç bir şey bu. Mesafeyi koru diye tavsiyede bulundu ilk günlerde Lacalle. Başkanın etrafına yaydığı gizemli bir enerjisi olmalı demişti Muhika'ya. Aynı zamanda tüm hediyeleri muhafaza edeceği bir oda ayırmasını da önerdi. Kale almadım onu. Ama bu onu hiçbir zaman dinlemeyeceğim anlamına gelmez. Muhika Lacalle'yi karanlık ve sinsi bir tip olarak görse de onu her zaman kendisinden bir şeyler öğrenilebilecek büyük bir siyasetçi olarak tanımlıyor. Başkanlık yıllarında Battle ile çok önem taşımayan bir iki mesele hakkında telefon konuşmaları ve bazı toplantılar dışında çok fazla görüşmedi. Her ikisinin de dillerinin uzunluğu, aykırı fikirlere sahip olmaları ve rahat üslupları gibi ortak noktaları göz önüne alındığında oldukça tuhaf geliyor bu durum. Sanguinetti de saygı duyuyor ve onunla özellikle telefon aracılığıyla sık sık görüşüyordu. Sanguinetti ona uluslararası meselelerden siestasını almayı ihmal etmemesine kadar pek çok konuda tavsiyede bulunuyordu. Muhika bunları not alıyor ve bazılarını yerine getiriyordu. Sanguinetti onu kamuoyu önünde ağır bir şekilde eleştirip Uruguay toplumunun en önemli değerlerini çiğnemekle suçlamış olsa da bunlar ikili ilişkilerine yansımadı. O yılanı deliğinden çıkarabilecek birisi, bir usta. Benimle arası iyi. Hiç çatışmamayı çalışıyor. Çok nazik biri. Misyonunu tamamladı ama bir sürü uğraşla birlikte geri döndü. Fakat başkanlığın gizemi, kutsallaştırılması ve bu hediyeler meselesinde Lacalle ile hemfikir. Garajında bile başkanlığı döneminde kendisine hediye edilmiş tablolar var. Biz ise hediyelerin çok küçük bir kısmını kabul ediyor ve onların çoğunu da tekrar başkalarına hediye ediyoruz. Hepsi makama tapıyor. Benim için saf bir ihtiyar diyorlardır ama olup biteni de anlayamadılar. Çoğu kez fikirlerini siyah beyaz ayrımına indirgediklerini düşünüyorum. Muhika hiçbir zaman makama inanmadı. Bu onun erdemiydi. Ancak aynı zamanda başlıca sorunlarından biriydi de. Bir başkan hem başkan olmalı hem de başkan görüntüsü çizmeli derler. Muhika her zaman bir başkandı ve asla sorumluluktan kaçmadı. Ama neredeyse hiçbir zaman da başkan görüntüsü veremedi. Bu bir yandan ona inandırıcılık ve ilgi kazandırdı ama diğer yandan kendisine ve danışmanlarına bazı sorunlar çıkardı. Başkan değilmiş gibi görünen bir başkanın ajandasını kontrol etmek pek de kolay bir iş değildi. Konuşmalarının içeriği ya da bazı durumlarda büründüğü sessizlik hali de kontrol altına alınamazdı. Bir kesim için hayranlık uyandıran yanları diğer bir kesimde güvensizlik yaratıyordu. Mahallemdeki kahvelere gitmeye devam ediyorum. Eski arkadaşlarım orada. Çoğu bana Pepe diye sesleniyor. Başkan bile demiyorlar. Ve sizli hitap etmiyorlar. İyi ki böyle. Sayın Başkan zırvalıklarını duymak istemiyorum. Bazıları bunu doğru bulmuyor ama umurumda değil. Ben böyleyim. Kendilerini bana yakın bulmayanlara bir sözüm yok. Kendisindeki kural tanımazlık ve hoşnutsuzluk geleneğinin çıkış noktası biraz tanıdık. Anarşizm. Muhika özünde katkısız bir anarşist. Anarşizmle yıllar öncesinden başlayan tanışıklığı, onu özümsemesi ve kendi içinde derinleştirmesi bu konudaki içtenliğinde şüpheye yer bırakmıyor. güç sahibi bir anarşist. Çok yaman bir çelişki ama bu durum. İktidara sahip olmaktan dolayı belirli bir suçluluk hissine kapılan, iktidar mekanizmalarını sorgulayan ama aynı zamanda onu kullanmaktan da zevk duyan bir başkan. Düzensizlik yaratan ve hatta bunu yaparken bile zevk alan, yürüyen bir paradoks. Yapabildiği müddetçe her seferinde seremonik şeylerden kaçındı. Anayasaya ve diğer kanunlara da çok büyük bir sevgi beslemiyordu. Çoğu zaman yasaların onun siyasetçi olarak yaptığı görevi düzenlediğinin farkında olsa da onları basit prosedürler olarak düşünüyordu. Başkanlığı süresince ilgili yasaları yürürlükten kaldırmayı hiçbir zaman düşünmedi ama onlara pek değer vermediğini de zaman zaman gösteriyordu. Politikanın hukukun üstünde bir yere sahip olmasının Muhika'ya özgü bir açıklaması var. Bu, demokrasiyi ve hukuk devletini küçük görme ya da basit bir kapris değil. Muhika'ya göre demokrasi, Winston Churchill'in de belirttiği gibi denenmiş olan diğer yöntemler yok sayılırsa en kötü yönetim şeklidir. Büyük bir kararlılıkla anayasanın ve diğer yasaların birer sosyal anlaşma olduğunu savunuyor ve mutlak bir saygıyı hak etmediğini düşünüyor. Hükümeti zamanında avukatlar ve hukukçuların ona siz ne istediğinizi söyleyin, biz de onu haklı çıkaracak yasaları ayarlayalım. Her şeyin bir çözümü var dediklerini hiç unutmuyor. Muhika ve hala bununla alay ediyor. İktidar için çalışan hukukçulara pek sempati duyduğu söylenemez. Onları sürekli olarak değişen hükümetlerin hizmetinde görür. Bundan dolayı da günümüzde olduğu gibi tüm insanlık tarihi boyunca politikanın hukukun üstünde yer aldığını düşünüyor. İnsanoğlu hep kendi çıkarına uygun yasalar çıkarmış ve uyarlamıştır. Hukukçular ne istediğinizi dinliyor ve daha da isteğinize uygun olarak yasaları düzenliyorlar. Onlar her zaman müşterisini kollayacaklardır. Hep böyle olmuştur. Pozitif hukuk, sıraya dizilmiş yöneticilerin isteklerini haklı kılmak için icat edilmiştir. Hukuk devleti bir açıdan elbette çok iyi çünkü aksi takdirde monarşi sürecek ve kral canının istediğini yapacaktı. Ama onun en önemli meselesi biraz daha sağduyulu olunmasının gerekliliğidir. Hukukun üstünlüğü, mükemmelliği tartışılamaz olduğu gibi sözleri kimse bana söylemesin çünkü bu koca bir yalandır. Zira onu düzenleyenler de subjektif olabilen senin benim gibi insanlardır ve ait oldukları sınıfın bilincini üzerlerinden atamazlar. Onun bu düşüncesinin doğuracağı sonuçlar da olacaktı kuşkusuz. Bazı siyasi kararlarını hukuk kuralları dışındaki etkenlerle yorumlamasını eleştiren muhalefet ya da bazı önemli yasa tasarılarını anayasaya uygun bulmayarak geçersiz kılan yargı merciinde olduğu gibi. Yüksek mahkeme, başta 2000 hektardan fazla toprağa sahip olanlara konulan vergi düzenlemesi olmak üzere Muhika hükümetinin çıkardığı 3 genelgeyi iptal etmişti. Ben hukukçu değilim. Esas sorun avukatların beni bir bu yana bir diğer yana çekiştirmesidir. Her konuda seni ikna etmeye hazırlar. Korkunç. Bir de yüksek mahkeme önüme taş koyuyor ve beni bir başka taraftan çekiştiriyor. Şimdi engellerin tümü hukuki. Başkanın izleyebileceği bir yol kalmıyor. Sorun bu. Hiçbir yol yok. Uruguay'da korkunç derecede önleyici bir hukuk sistemi gelişti. Çarpıklıklara karşı savaşmak tamam da çok önleyici, insanın elini kolunu bağlayan bir demokrasi oluştu aynı zamanda. Bu yüzden hiçbir şey yapılamıyor. En basit ve önemsiz görülen bir şeyi yapmakta bile zorluklarla karşılaşıyorsun. Ya anayasaya tosluyorsun ya da bir yasaya. Bu hep böyle. İktidarı sonlanmaktayken önünde onu daima rahatsız etmiş konulardan biri olan parayla ilgili bir mesele bulunuyordu. Bu meselenin gidişatı da Muhika'nın yargıya olan şüpheli yaklaşımında ne kadar haklı olduğunu kanıtladı. Hakim ve savcılar bakanlara yapılan zammı gerekçe göstererek kendi maaşlarında da bir artış talep ettiler. Ama hükümet bunu kabul etmedi. Uruguay'da yargıçların maaşını devlet belirliyordu. Bu konudaki son kararı ise yüksek mahkeme verdi. Başkan öfkeliydi ve kendini yalnız hissediyordu. Kara koyunun yalnızlığı. Yargı beni hayal kırıklığına uğrattı. Orada da sınıf mücadelesi görülüyor. Alınan ücrete ya da taleplere göre hareket edilmesi adaletin karar mekanizmalarıyla bağdaşmaz. Bu olayda kendi lehlerine olanı savundular. Geçmişte de adalet terazisinin doğru tartmadığı zamanlar olmuştu. İnsan kaynaklı ciddi hatalar olabiliyor. Bu da yetmezmiş gibi sadece hakimlerin borusu ötüyor ve bunu da ceplerini düşünerek yapıyorlar. Aynı şekilde yargıyı yürütmenin eline de bırakamazsın. İnsanlık bundan da çok çekti. Şimdi bana o gözleri bağlı ihtiyar kadın gibi bir adalet sembolü masalıyla gelmeyin. Gözleri fal taşı gibi açık ve hassasiyeti de cebinde. Nerede görülmüş 400 yargıcın maaşları için şikayette bulunulması ve aynı zamanda bu davanın hem hakimi hem de tarafı olması? Beni çok rahatsız ediyor bu durum. Ama bakıyorum da genel olarak kimse endişelenmiyor. Her alanda bu tip kurnazlar var. Geçmişte elle tutulur hiçbir tarafı kalmayan kurumları da hoş gördüler. Şimdi de gelmiş bana yasalar her şeyden önce gelir diyorlar. Kendileri bile inanmıyor buna. Muhika'nın bugünkü düşünce sisteminde elbette geçmişinin de payı var. 10 seneden fazla bir süre bir yatak ve klozete bile muhtaç kalmış birisinin bu tür formalitelere önem vermemesi anlaşılır olmalıdır. Kendi başına bir kapıyı açıp gökyüzünü görme hakkı olmayan ancak bir başkasının bunun onun adına yapılabilmesine muhtaç olmuş birisinin tam da bu yüzden bunu şimdi de başkalarının yapmasını istememesi yine gayet anlaşılır bir durum. Tıpkı hayatının en verimli çağını mahkemeye dahi çıkmadan küçük bir hücrede geçirmiş eski bir mahkumun şimdi yasalara ve adalete fazla güvenmemesinin de anlaşılır olması gibi. Ve bir kaçak olarak yaşadığı gerilla döneminden beri anlaşılmaların daha ziyade savuşturulmak için yapıldığını, yazılı olandan çok kişilerin borusunun öttüğünü gözlemlemişti. Bir keresinde politik doğruculuk kavramına neden önem vermediğinden bahsederken en azından mahpusluk hayatının ilk yıllarında düşüncelerine kesinlikle yansımış olan gerilla döneminden bir anekdotu hatırladı. Daha sonra olacakların belirsiz sınırları o zamanlarda şekilleniyordu. Burada hep masa altı pazarlıklar yapıla gelmiştir. O yüzden bana formaliteleri hatırlatmayın. Bu durumu anlamamı sağlayan bir örneği size anlatacağım. 70'lerin başlarında Sendik ve NATO ile görüşmüştüm. Onlar mahkumdu. Bense dışarıdaydım. Uruguay'ın kendine has yapısının bu gariplikte payı büyük. Kaçak olduğum halde Florida taburunun içine kadar gidip bir görüşme yapabildim. Aynı şeyi Sendik de hapise düşmeden önce yapıyordu. Florida'ya giriyor, görüşmeler yapıyor ve çıkıp gidiyordu. Askerler sözlerinde duruyorlardı. Görüşme yapılan askerler arasında Armando Mendez ve birkaç komutan daha vardı. Ama bir gün onları ihbar ettiler ve her şey berbat oldu. Askerleri politikacılar bitirdi. Görüşmelerde bayağı ilerlemiştik. Ben görüşmelere dışarıdan katılıyordum. 13. taburun yanında okaliptus dolu bir dağ vardı ve ben orada uyurdum. Tüm bunlar Punta Caritas'taki büyük firardan sonra oldu. Dağda geceleyin bir çeşit kongre yaptık. Teslimiyet kabul edilecek ama onlar da bazı toprakları millileştirme sözü verecek ve biz de o toprakları işleyecektik. Bu Bebe'nin bir fikriydi. Üst rütbeli askerler ve politikacılar görüşmeleri dinlemedi. Florida tabur komutanını görüşmelerden aldılar. Her şeyi berbat eden General Esteban Cristi oldu. Bebe, onları taleplerimiz karşısında diz çöktürüp böylece bizim de savaşa son vereceğimiz bir yol bulursak çok iyi olacak diyordu. Çok iyi bir görüşmeciydi. Ondan çok şey öğrendim. Askerlerin tekliflerinden biri de Bebe'nin kurgu icabı yakalanması oldu. Bunu kabul etmedi. Biz Sendik'in ülke dışına çıkmasını istiyorduk. Onu korumamız gerekiyordu çünkü o bir sembol gibiydi. Tüm bunlar yaşanılan şeylerdi ve bugüne dair birçok şeyi anlamamıza yardımcı olabilirdi. Daha sonra neler yaşayabileceğimizi bilemezdik. Naylon bir zarf ve bisikletimle her yere gidip geliyor ve açık havada bulduğum her yerde yatıp kalkıyordum. Üzerimde inşaatçı kıyafetleri vardı. Yıllar geçti ve sorumlulukları artmış olmakla beraber işin dinamiği ve konumu çok fazla değişmedi. Başkan olması da buna dahildi. Muhika kimseye haber vermeden sürekli bir yerlere giriyordu. Felsefesi aynı zamanda geçmişin bir dersi olarak her gün aynı rutini tekrarlamamaktı. Ama sadece bu kadardı. Daha sonra tüm benliğiyle insanların hizmetindeydi. Başkanlığı sırasında onunla yaptığımız söyleşilerin azımsanmayacak bir bölümü de bizim ikametgahlarımızdan birinde Park Rodo Merkez Mahallesi'nde gerçekleşiyordu. Akşam saat 8 gibi geliyor ve sabahın erken saatlerine kadar kalıyordu. Programsız olarak her şeyden konuşuyorduk. Şarap şişeleri, birkaç sigara ve yemek derken açılıyordu. Özellikle de tatlılarla. Çaha ve Massini. Uruguay'a özgü bu iki tatlıya bayılıyordu. Ev yemeklerinden de hoşlanırdı ve bu geçmişi hakkında duygusal anekdotlar anlatmasına vesile olurdu. Evimize belki 10 defadan daha fazla misafir oldu. Kolay bir ziyaret sistemi vardı. İlk olarak kapımızı şoförü çalıyor ve daha sonra o arabadan iniyordu. Bazen apartmandaki komşularla karşılaşıyor, onları şaşkınlık içinde bırakıyor ve bu şaşkınlığı üzerlerinden atabilmeleri için espriler yapıyordu. Korumaları birkaç saat daha dışarıda beklerdi. Yolun köşesinde park etmiş bir aracın içinde 4 kişiydiler. Komşular onları şüpheli olarak gördüklerinden birkaç kere de polisi aramışlardı. İçtenliği ve gayri resmi hali ona yakışıyordu. Medyatik ve efsanevi kişiliğinin arkasında yine aynı samimiyet ve derinlikle duygu ve düşüncelerini paylaşan Mıhika vardı. O özgün bir kişilik. Zekası ve kara koyun yapısıyla insanları provoke ederek onları düşünmeye zorlayan biri. Başkanlığının bitmesine bir yıldan az bir süre kala kendisine güç kavramı hakkındaki fikirlerinin değişip değişmediğini sorduk. Cevap vermeden önce birkaç saniye düşündü. Soruyu ciddiye almıştı. Başkanlığımda iktidarı algılayışım değişmedi. Ben dünkü çocuk değilim. Buraya kadar geldiysem bu bir tesadüf olmamalı herhalde. Ama bazı berbat sorunlar arttı. İnsani değerlerde azalma, kibir ve bu aptalca güç arzusu. Bahsettiğiniz hangi tür bir güç? Bazen neyin kavgasını verdiklerini bilemiyorsun. Kıskançlıklar da bir sorun aynı zamanda. Ve iktidar insanların tam da oldukları gibi görünmesini sağlıyor. Bu konunun üzerinde ısrarla bir süre daha durdu. Konuyu Lakalle'ye getirdik. Lakalle'nin bir keresinde bize iki tip politikacının var olduğundan bahsettiğini anlattık. Etçil ve otçullar. Lakalle'ye göre siyasette önemli yerler gelenler etçil oluyor ve otçullarsa geride kalıyordu. Lakalle çok zeki, başarılı bir benzetme olmuş, dedi Mıhika. Benim neden et sevdiğim anlaşılıyor o vakit, değil mi? Deyip kendisine özgü muzip tavrıyla gülümsedi. Paltosunu aldı, kadehinde kalan şarabı içti ve kapıya doğru yöneldi. Bizi selamladıktan sonra şunları söyledi. Ne boktan bir başkanınız var, değil mi? Çoğunluk böyle düşünmüyor, ne burada ne dışarıda. Tamam ama ben bir bay başkan da değilim. Siz başkansınız. Ne daha iyi ne de kötü. Farklısınız. Aslına bakılırsa bazen başkanlık hiç çekilecek gibi değil. Bunun için oldukça geç artık, değil mi? Siz kendinizden dansa kalktınız. Evet doğru, çelişkili birisiyim ama hayat bir çelişki zaten. Ama yaptığım her işte tutkulu olduğumdan eminim. Bu bir mizaç meselesi. Benden sonra gelenin vay haline. 5. ayrımın sonu, sayfa 94.